Ayrım 72, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 744. Güverte asansörü. Krov'un ona doğru atıldığını gördüğünde Anavak'ın içi şüpheyle doldu. Krov kollarını sallayarak çok fazla sola doğru kaçmıştı. Kollarını uzatarak kenara koştu, çarpışmanın ikisini de denize fırlatmaması için dua ediyordu. Tüm sıskalığına rağmen Krov, Anavak'a hızla gelen bir otobüs gibi çarptı. Anavak geriye düştü, Krov üzerindeydi. Yokuştan aşağı kayıyorlardı. Kadının çığlığına onun da sesi katıldı. Topuklarıyla hız kesmeye çalışırken başının arkasını asfalta çarptı. Aynı gün asansörde yaşadığı ikinci kötü tecrübeydi ve bunun sonuncusu olmasını umuyordu. Sonucu ne olursa olsun. Kenara kısa bir mesafe kala durdular. Krov ona baktı. "İyi misin?" diye sordu boğuk bir sesle. "Daha iyi olmamıştım." Kadın üzerinden yana yuvarlandı ve ayağa kalkmaya çalıştı ama sonra yüzünü buruşturarak yere çöktü. "Yapamayacağım," dedi. Anavak ayağa kalktı. "Ne oldu?" "Sağ ayağım." Kadının yanına çömeldi ve bileğini yokladı. Krov inledi. "Sanırım kırıldı." Anavak durakladı. Hayal mi görüyordu yoksa gemi öne doğru mu yatıyordu? Platform gıcırdadı. "Kolunu boynuma dola." Krov'un ayağa kalkmasına yardım etti. En azından ona dayanarak topallayabilirdi. Hantal bir yürüyüşle hangara ilerlediler. Önlerini zar zor görebiliyorlardı. Güverte artık daha da dikleşmişti. Rampadan nasıl geçeceğiz diye düşündü Anavak. Artık bir uçurum gibi olmalıydı. Aniden içi öfkeyle doldu. Grönlandlarda, kutuplarda, yani onun yurdunda tepeden tırnağa bir inuktu. Kutupta doğmuştu ve oraya aitti. Ne o ne de Krov burada ölmeyeceklerdi. Haydi dedi, devam edelim. Deep Flight 3. Lee kumanda masasına koştu. Çok zaman kaybetmişti. Böylesine aptalca bir tartışmaya kendini kaptırmamalıydı. Deep Flight'ı kaldırdı ve sonra tam üzerinde sallanana kadar iskelenin üzerine getirdi. Hızla iki boş tüpü buldu. Daha büyük torpidolar her zamanki yerlerindeydi. Ama daha küçük olanları radyoaktif silindirlere yer açmak için çıkarılmışlardı. Mükemmel. Bunlar gibi silahlarla Deep Flight'ın yüksek bir ateş gücü vardı. Hızla silindirleri torpido yuvalarına itti ve onları yerlerine kilitledi. Sistem çok basitti. Bir kez ateşlendiklerinde patlayıcı bir kapsül zehirli feromonun mavi bulutun her tarafına yüksek basınçla dağıtılmasını sağlayacaktı. Ruby'nin programlı hücre ölümünü kullanmayı düşünmesi planın en başarılı tarafıydı. Denizde feromon dağılacak ve gerisini yır halledecekti. Yıra zehirli madde bir kez bulaştığında kolektif inanılmaz bir zincirleme reaksiyonla kendi kendini yok edecekti. İyi iş çıkarmıştı. Silindirlerin iyice yerlerine oturduğunu iki kez kontrol etti. Deep Flight'ı tekrar kapakların üzerine götürdü ve suyun üzerinde sallanana kadar aşağı indirdi. Dalış kıyafeti giymeye vakti yoktu, dikkatli olması gerekiyordu. Hızla merdivenden gemiye gidip tırmandı. Gözleri açık pilot bölmesine kaydı. Johansson yüzüstü kıpırtısız yatıyordu. İnatçı, yaşlı ahmak. Neden kenara kayıp su kanalına düşmemişti ki? Şimdi bir de cesetten kurtulması gerekiyordu. Birden kendini neredeyse üzgün hissetti. Bir şekilde adamdan hoşlanmış ve onu takdir etmişti. Başka koşullar altında olsaydılar... Gemi sallandı. Ondan kurtulmak için çok geçti, zaten fark etmezdi. Denizaltı yardımcı pilot bölmesinden de gayet iyi kontrol edilebiliyordu. Sadece kontrolleri aktarması gerekiyordu. Üstelik Johansson'dan daha sonra da kurtulabilirdi. Hele bir aracı denizaltına indirsin de... Çatlayan çeliğin çıkardığı yüksek bir ses duyuldu. Lee aceleyle içeri emekledi ve bölmeleri kapattı. Parmakları kumanda panelinde dans etti. Işık dizileri ve iki küçük ekran aydınlanırken alçak bir mırıltı yayıldı. Tüm sistemler hazırdı. Deep Flight karanlık yeşil denizin üzerinde sabitçe duruyordu ve 3 metrelik su geçidinden geçip derinliklere dalmaya hazırdı. Lee mutluluktan havaya uçtu. Başarmıştı. Sığınak. Johansson gölün kenarında oturuyordu. Su önünde çarşaf gibi dümdüzdü. Üzeri yıldızlarla kaplıydı. Buraya dönmenin özlemini çekmişti. Ruhunun manzarasına baktı. İçi neşe ve hayranlıkla doldu. Garip bir biçimde bedeninden ayrılmış gibiydi. Sıcak veya soğuğu hissetmiyordu. Bir şeyler değişmişti. Sanki o göl, yanındaki küçük ev, çevresindeki küçük karanlık orman, arkadaki küçük gürültüler, batan ay kendisiydi. O her şeydi ve her şey onun içindeydi. Tina Lund, Onun burada olamaması çok üzücüydü. Ona bu huzuru, mutluluğu bağışlamak çok hoşuna giderdi. Ama Tina ölmüştü. Doğanın, medeniyetin kıyılara yayılan çürümüşlüğüne karşı başlattığı vahşi isyanın kurbanı olmuştu. Diğer her şey gibi silinip süpürülmüş, geriye Johansson'un zihnindeki resimden başka bir şey kalmamıştı. Göl sonsuzdu. Bu gece asla bitmeyecekti ve yalnızlık yerini hiçliğe, bir egoistin son zevkine bırakacaktı. İstediği bu muydu? İnzivanın tartışılmaz avantajları vardı. Zaman değerliydi ve tek başına olmak bu zamanı tamamen kendine harcayabileceğin anlamına geliyordu. Eğer kendi içinizi dinleyebilirseniz en sıra dışı şeyleri duyabilirdiniz. Peki ya inziva ile yalnızlık arasındaki sınır neredeydi? Aniden içini korku sardı. Korku tıpkı içinde yayılan acı gibi kalbini kemiriyor, nefesini kesiyordu. İçi ürperdi ve titredi. Göldeki yıldızlar kırmızı ve yeşil ışıklara dönüşüp elektrikle vızıldadı. Manzara bulanıklaştı ve parlak bir dikdörtgen halini aldı. Bir tünelde veya borunun içindeydi. Bir anda bilinci geri geldi. Hayır, henüz ölmemişti ama sadece birkaç saniyesi olduğunu biliyordu. Yırın suçlarını, eğer onlara suç denebilirse, daha vahşi bir saldırganlıkla ödetecek, zehirli feromonla ağzına kadar dolu bir deniz altındaydı. Önünde hiç yıldız yoktu. Sadece Deep Flight'ın kumanda paneli vardı, ışıklar yanıyordu. Gözlerini kaldırdığında havuz güvertesinin gözden kaybolduğunu gördü. Su geçidinin içindelerdi. İnanılmaz bir irade gücü ile başını yana çevirdi. Yanındaki bölmede Lee'nin güzel profilini gördü. Lee, onu öldürmüştü. Hemen hemen. Gemi battı. Çevrelerinden hızla çelik plakalar ve perçinler geçti. Çok yakında denizaltı gemiden ayrılacaktı. O dakikadan sonra hiçbir şey ya da hiç kimse Lee'nin ölümcül kargosunu denize salmasına engel olamazdı. Buna izin veremezdi. Harcadığı çaba yüzünden terleyerek ellerini vücudunun altından uzattı ve parmaklarını esnetti. Neredeyse bayılıyordu. Kumanda aletleri önündeydi, pilot bölmesine uzanmıştı. Lee kumandayı yönlendirmişti ve denizaltını yardımcı pilot bölmesinden kontrol ediyordu. Ama bu durum değiştirilebilirdi. Bir düğmeye bastığında kumanda ona geçecekti. Hangisi? Roskowitz'in baş teknisyeni Kate Ann Browning ona denizaltını nasıl kullanacağını göstermişti. Son derece açık anlatmıştı ve Johansson da dikkatle dinlemişti. Bu tür şeyler ilgisini çekiyordu. Deep Flight derin deniz araştırmalarında yeni bir çağ açmıştı ve gelecek her zaman Johansson'un ilgisini çekerdi. Düğmenin nerede olduğunu biliyordu ve yapmaya çalıştığı şeyi gerçekleştirmek için hangi donanımı kullanması gerektiğini de biliyordu. Tek yapması gereken bu bilgiyi hafızasından çıkarmaktı. Düşün, parmakları ölmek üzere olan örümcekler gibi etrafa kan bulaştırarak kontrol panelinde dolaştı. Onun kanı, düşün, işte oradaydı ve onun yanında da şu anda fazlasını yapamıyordu. Yaşamı vücudundan çekiliyordu ama hala bir parça gücü vardı ve bu yeterdi. Cehenneme kadar yolun var Judith Lee. Lee. Judith Lee kubbesinden dışarı baktı. Birkaç metre önünde kanalın çelik duvarlarını görebiliyordu. Gemi salına salına aşağı iniyordu. Bir metre sonra pervaneyi çalıştıracaktı. Sonra aşağı ve yana doğru dik bir yolları vardı. Independence sonraki birkaç dakika içinde batabileceği için ondan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak istiyordu. İlk kolektife ne zaman rastlayacaktı? Büyük bir tanesi sorun çıkarabilirdi, bunun farkındaydı. Ama bir kolektifin ne kadar büyük olabileceği ile ilgili en küçük bir fikri bile yoktu. Bir de orkalarla karşılaşma riski vardı. Ama ne olursa olsun aracın silahlarıyla yolunu açabilirdi, korkacak bir şey yoktu. Mavi bulutu beklemesi gerekecekti. Feromonu salmanın doğru zamanı yır hücrelerinin bileştiği andı. Lanet olası amiplere iyi sürpriz olacaktı. Ne garip bir fikir. Amiplere sürpriz yapılabilir mi? Birden şaşırdı. Kontrol panelinde bir değişiklik olmuştu. Ekran ışıklarından biri sönmüştü. Bu da kontrolün aktarıldığını... Kontroller... Aracı artık o yönetmiyordu. Kontrol pilot bölmesine geçmişti. Monitörün ekranında iki ince ve iki daha büyük torpidonun, yani zırh delicilerin grafikleri belirdi. Zırh delicilerden biri parlamaya başladı. Lee dehşet içinde yutkundu. Kumanda paneline yapışarak kontrolü tekrar eline geçirmeye çalıştı ama ateşleme emri geri alınamazdı. Göstergedeki rakamlar engellenemez bir geri sayımı mavi gözlerine yansıtıyordu. 0003, 0002, 0001, hayır, 0000, yüzü taş kesildi. Torpido. Johansson'un ateşlediği torpido yuvasından hızla çıktı ve ileri atıldı. Çelik duvara ulaşıp patladığında suda sadece 3 metre ilerleyebilmişti. Devasa bir basınç dalgası Deep Flight ele geçirdi ve araç geçide geri savruldu. Geçitten bir çağlayan gibi su püskürdü. Denizaltı hala suda dönerken ikinci torpido ateşlendi. Kulakları sağır eden bir gürültüyle havuz güvertesi patladı. Deep Flight 2 yolcusu ve ölümcül kargosu vahşi bir alev topu olarak havaya uçtu ve varlıklarına dair hiçbir kanıt kalmadı. Savrulan enkaz güverteler ve duvarları yararak kıç taraftaki safra tanklarını deldi ve içeri su girmesine sebep oldu. Binlerce tonluk deniz suyu eskiden bir havuz olan kratere doldu. Geminin kıç tarafı battı. Independence artan bir hızla dibe çökmeye başladı. Çıkış. Anavak ve Crowe rampanın tepesine ulaştıklarında patlamanın şoku gemiyi salladı. Anavak havaya fırladı. Tünelin isle kararmış duvarları etrafında döndü ve sonra baş aşağı karanlığa düştü. Hemen yanındaki Crowe da savrulmuş ve sonra gözden kaybolmuştu. Çentikli çelik omuzlarını, sırtını, göğsünü ve kıçını sıyırıp derisini soydu. Oturup yana döndüğünde bir sarsıntıya daha kapıldı ve o kadar vahşice havalandı ki sanki geri hangara uçacaktı. Etrafında inanılmaz bir gürültü vardı. Sanki tüm gemi perçinlerine ayrılıyordu. Aşağı düşerken havada döndü ve suyun içine daldı. Kollarını bacaklarını çırparak akıntıya karşı koydu ama yönünü bilemiyordu. Independence provadan mı batıyordu? Neden kıç taraf su dolmuştu? Havuz güvertesi diye düşündü. Havuz güvertesi patladı. Johansson. Bir şey suratına çarptı. Bir kol. Onu sıkıca tutup ayaklarını çırptı. Bir ilerleme kaydedemiyor gibiydi. Su her yönden bastırırken itilip kakıldı. Ciğerleri sanki alev soluyormuş gibiydi. Öksürmek istiyor ve sudaki girdap onu aşağı çekerken başı dönüyordu. Aniden yüzeye çıktı loş ışık. Crowe hemen yanında belirdi. Hala kadının kolunu tutuyordu. Crowe gözleri kapalı öğürdü ve tükürdü. Sonra kafası suyun altında kayboldu. Anavak onu çekti, su etraflarında köpürüyordu. Rampalı tünelin dibinde olduklarını fark etti. Laboratuvar ve havuz güvertesinin yerinde çok güçlü bir akıntı vardı. Su yükseliyordu ve çok soğuktu. Okyanustan gelen buzlu su. Neopren giysisi onu bir süre korurdu ama Crowe dalış kıyafeti giymiyordu. Boğulacağız diye düşündü ya da donarak öleceğiz. Her halükarda işimiz bitti. Bu kabus gibi gemi suyla doluyor ve onun karnında kısılıp kaldık. Independence'la birlikte batacağız. Öleceğiz, öleceğim. Korkuyla dolmuştu, ölmek istemiyordu. Her şeyin sona ermesini istemiyordu. Hayatı seviyordu ve daha yapacağı çok şey vardı. Şimdi ölemezdi, hayır daha zamanı gelmemişti. Korku dayanılmazdı. Suya çekildi, bir şey kafasının üzerine çıktı. Çok hızlı çarpmamıştı ama onu batırmaya yetmişti. Anavak tekmeleyerek kendini kurtardı. Nefes nefese yüzeye çıktı ve ona neyin vurduğunu gördü. Kalbi durdu. Zodyaklardan biri akıntıya kapılmıştı. Patlamanın basıncı onu havuz güvertesinde demirlendiği yerden kurtarmış olmalıydı. Köpüren suların üzerinde sürükleniyor ve tünelden yukarı ilerliyordu. Dıştan takmalı motoru ve küçük yağmur kabini ile kusursuz bir şişme bot. 8 kişilikti, yani 2 kişiye fazlasıyla yeterdi ve içi acil durum malzemeleriyle doluydu. Sam diye bağırdı. Onu göremiyordu, sadece karanlık su vardı. Hayır diye düşündü, daha bir saniye önce buradaydı Sam. Su hala yükseliyordu, tünelin yarısı çoktan batmıştı bile. Uzanıp Zodiac'ı tuttu, kendini botun üstüne çekip doğruldu ve etrafına bakındı. Hayır diye inledi, hayır, lanet olsun, hayır. Emekleyerek botun öbür tarafına gitti ve suyun yüzeyini taradı. İşte oradaydı. Gözleri yarı kapalı botun yanında sürükleniyordu. Elleri zayıfça hareket ediyordu. Anavak suya eğilerek kadının bileklerini yakaladı ve çekti. Sam diye bağırdı. Krob'un göz kapakları kımıldadı, sonra öksürerek su kustu. Anabak ayaklarını kenara bastırarak kadını çekti. Kollarındaki acı o kadar yoğundu ki başaramayacağını düşündü. Ama iradesi ona bir tek şey emrediyordu. Samantha Crowe'u kurtar. Onu burada bırakırsan eve hiç geri dönme diyordu sanki. Yapamayacaksan git kendini de suya at. İnleyip homurdanarak asıldı ve çekti ve sonunda kadını bota çıkardı. Anabak sırt üstü yığıldı. Artık gücü tükenmişti. ''Şimdi durma'' dedi içindeki ses. ''Zodyak'ta oturmak sana bir şey kazandırmayacak. Sizi dibe çekmeden önce Independence'dan çıkmanız gerek.'' Zodyak yükselen su duvarının tepesinde sallanıyor ve hangara sürükleniyordu. Güverteye savrulmalarına çok kısa bir mesafe kalmıştı. Anabak ayağa kalktı ve anında düştü. ''Pekala'' diye düşündü ''o zaman emeklerim.'' Elleri ve dizleri üzerinde kabine gidip tutunarak doğruldu. Cihazlara bir göz attı. Blue Shark'taki gibi dümenin etrafına dağılmışlardı ve Anabak için tanıdık bir görüntüydü. Bununla başa çıkabilirdi. Artık rampanın son birkaç metresine doğru hızla yükseliyorlardı. Anabak doğru an gelene dek bekledi. Bir anda tünelin dışına çıktılar. Dalga onları suyla dolmaya başlayan hangara attı. Anabak dıştan takmalı motoru çalıştırdı. Hiçbir şey olmadı. ''Çalış'' diye düşündü. ''Benimle oyun oynama, seni boktan şey. Kahretsin, çalış.'' Hala hiçbir şey olmamıştı. ''Çalış lanet olası, çalış!'' Birden motor gürledi ve Zodyak hız aldı. Anabak sıkı sıkı dümeni tuttu. Hangar boyunca hızla döndüler ve sancak tarafındaki asansöre fırladılar. Geçit gözlerinin önünde küçülüyordu. Süratle yaklaşırlarken geçidin yüksekliği de giderek azalıyordu. Güverteye dolan suyun hızı inanılmazdı. Kesik kesik gri renkli dalgalar altlarından duvarlardan geçide doluyordu. Saniyeler içinde 8 metre yüksekliğindeki geçit 4 metreye inmişti. 4'ten az, 3. Dıştan takmalı motor acıyla böğürdü. 3'ten az, şimdi. Bir gülle gibi açıklığa fırladılar. Kabinin tepesi geçidin tavanını sıyırdı ve sonra Zodyak bir dalganın tepesinde uçup bir an havada asılı kaldıktan sonra sertçe suya düştü. Deniz fırtınalıydı. Su gri canavarlar halinde üzerlerine atlıyordu. Anabak dümeni o kadar sıkı tutuyordu ki eklemleri bembeyaz kesilmişti. Hızla bir sonraki dalgaya ilerledi. Dümdüz içine girdi. Yine yükseldi ve düştü. Sonra hız kesti. Şimdi daha yavaş gitmek güvenli olacaktı. Artık dalgaların büyük ama çok dik olmadıklarını görebiliyordu. Zodyak'ı 180 derece döndürdü ve botun bir sonraki dalgada yükselmesine izin verdi. Tekrar gaz verdi ve etrafına bakındı. Tüyler ürpertici bir manzaraydı. Independence'ın adası kara dumanlar arasından kurşun rengi denizden yükseliyordu. Sanki okyanusun ortasında bir volkan patlamış gibiydi. Uçuş güvertesi neredeyse tamamen batmıştı. Sadece yanan birkaç enkaz kaderlerine direniyordu. Mahvolmuş gemiden epey uzaklaşmayı becermişti ama alevlerin homurtusu hala duyulabiliyordu. Nefesi kesilerek baktı. Zeki yaşam formları. Crowe yanında belirdi, ölü gibi solgundu. Dudakları morarmıştı ve titriyordu. İncinmiş bileğine ağırlık vermemek için Anabak'ın koluna asıldı. Sorun çıkarmaktan başka işe yaramıyorlar. Anabak sessizdi. Birlikte Independence'ın sulara gömülmesini seyrettiler. Beşinci bölüm. Temas. Yabancı zeka arayışı kendimizi aramaktır. Carl Sagan. Düşler. Uyan. Uyanım. Nereden biliyorsun? Çevrende karanlıktan başka bir şey yok. Dünyanın dibine yaklaşıyorsun. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Ne görüyorsun? Önümdeki kontrol panellerinin kırmızı ve yeşil ışıklarını görüyorum. Bana denizaltının içindeki ve dışındaki basıncı söyleyen göstergeleri görüyorum. Ne kadar oksijen kullandığımı, ne kadar yakıtımın kaldığını ve ne kadar hızla gittiğimi, deep flight'ın ne kadar bir eğimle daldığını görüyorum. Araç dışarıdaki suyun kimyasal bileşimini saptayıp bana veriler ve grafikler gösteriyor. Dış sıcaklık sensörlerle izleniyor ve bir rakam görüyorum. Başka ne görüyorsun? Suda dönüp duran parçacıklar görüyorum. Projektörlerin önünde kar taneleri gibiler. Küçük organik madde öbekleri derinlere batıyor. Su organik bileşimlere doymuş, bulanık görünüyor. Hayır bekle, çok bulanık görünüyor. Hala çok fazla şey görüyorsun. Her şeyi görmek istemez misin? Her şeyi mi? Weaver'la deniz yüzeyi arasında neredeyse bir kilometrelik bir mesafe vardı. Hiçbir şey ona saldırmaya kalkışmamıştı. Orkalar ve yır yolunu kesmemişlerdi. Deep Flight'taki her şey kusursuz bir biçimde işliyordu. Denizaltı büyük elipse benzer bir spiral çizerek aşağı iniyordu. Arada sırada ışıkların önünde küçük bir balık beliriyor ve sonra hemen kaçıyordu. Döküntüler suda dolanıyordu. Kriller ışığa takılıyor, her minik kabuklu beyaz bir nokta olarak görünüyordu. Parçacık yağmuru ışığı kaynağına geri yansıtıyordu. Son 10 dakikadır Deep Flight'ın önüne yansıttığı kirli gri ışık kozasının içini seyrediyordu. Yapay olarak ışıklandırılan karanlık, hiçbir şeyi aydınlatmayan bir ışık. 10 dakika içinde tüm yön duygusunu kaybetmişti. Dışarıdaki karanlık manzaranın sakladığı bilgileri her birkaç saniyede bir veri ekranından kontrol ediyordu. Ne kadar hızlı ilerliyor, ne kadar dik dalıyor, ne kadar zaman geçti. Bilgisayarların güvenilir diye. Elbette sohbet etmeye başladığı sesin kendisine ait olduğunun farkındaydı. Yaşanan tüm deneyimlerin, öğrenme ve gözlem ile gelen bilginin özüydü. İçinden bir şey konuşuyor ve aynı zamanda ona sesleniyordu. Daha önce varlığından haberdar olmadığı bir şey. Sorular soruyor, öneriler getiriyor, onu sinirlendiriyordu. Ne görüyorsun? Çok az şey. Bu bile bir abartıydı. Bir duyu organına koşullar yüzünden iş göremeyeceği bir ortamda güvenmek kadar saçma bir fikir ancak insanlar düşünebilirdi. Araçlarına saygısızlık etmek istemem. Karen, ama bir ışık uzvesinin sana faydası olmaz. Işıkların sadece dar bir oda, bir hapishane. Zihnini aç, her şeyi görmek ister misin? Evet, o zaman ışıkları kapat. Weaver tereddüt etti. Mavi parıltıyı görmek için onları kapatması gerektiğini biliyordu. Ne zaman? Zavallı bir ışık huzbesine ne kadar bağımlı hale geldiğini fark etmek onu şaşırttı. Ona çok uzun süre tutunmuştu. Yatak örtüsünün altındaki bir el feneri gibi. Güçlü projektörleri teker teker kapattı. Artık sadece kontrol paneli parlıyordu. Partikül yağmuru yok oldu. Zifiri karanlık onu sardı. Kutup suları mavidir. Kuzey Pasifik ve Antarktika'nın etrafındaki bazı bölgelerde klorofil içeren canlılar çok az bulunur. Yüzeyin birkaç metre altındaki bu mavi gökyüzüne benzer. Tıpkı uzay gemisinin içinde yükselen bir astronotun tanıdık gök mavisinin dış uzayın karanlığına dönüşmesini izlemesi gibi. Denizaltıda tam tersi yönde ilerleyerek gizemlerle dolu ışıksız bir evrene, bir iç uzaya batıyordu. Yukarının veya aşağının yönünün bir anlamı yoktu. Her iki türlü de tanıdık manzaraların eksikliğiyle kaybolan görme gibi insan duyuları, beraberinde yer çekimi gibi sıradan algıları da yok ediyordu. Yer çekimi kanunları okyanuslarda da geçerliydi. Ama yüzeyin 1000 metre altında yükseldiğini mi yoksa alçaldığını mı anlamanın bir yolu yoktu. Derinlik ölçere güvenmek gerekiyordu. Ne iç kulağının ne de gözlerinin bir faydası yoktu. Weaver artık maksimum dalış hızıyla ilerliyordu. Deep Flight'ın tepe taklak olmuş bu kutup göğünü geçmesi uzun sürmemişti ve çok kısa sürede her yanı karanlık sarmıştı. Derinlik ölçer 60 metreyi gösterdiğinde alıcılar hala yüzeyde oynaşan ışığın %4'ünü algılayabiliyorlardı. Ama Karen evreni tek bir fenerle aydınlatmaya çalışan bir astronot gibi projektörleri açmıştı. ''Uyan Karen!'' ''Uyanım!'' ''Tabii uyanıksın ve zihnin açık ama yanlış rüyayı görüyorsun. Tüm insanlık var olmayan bir dünyanın hayalini görüyor. Taksonomik tablolar ve istatistik değerlerle oluşturulmuş hayali bir kozmosta yaşıyoruz ve nesnel doğayı algılamaya çalışıyoruz. Her şeyin nasıl da birlikte dokunduğunu ve ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlı olduğunu anlayamadan onu derecelendiriyor, sıralıyor ve kendimizi en tepeye yerleştiriyoruz. İşlerin makul olması için sembollere ve idollere ihtiyacımız var ve bunları gerçek ilan ediyoruz. Zamanı ve mekanı bozan hiyerarşiler ve dereceler icat ediyoruz. Bir şeyi bir gözlerimizle görmeliyiz ki onu anlayabilelim. Ama onu görünür yaptığımız anda kendi anlayışımıza göre tanımlarız. Gözlerimiz ardına kadar açık ama yine de körüz. Karanlığa bak Karen, bütün hayatın temelinde karanlık yatar. Karanlık tehditkardır. Ne alakası var? bizi görünür varoluşumuzun koordinatlarından koparıyor. Bu o kadar kötü bir şey mi? Doğa nesneldir ve çeşitlilikle kaynar. Sadece ön yargı gözlüğüyle baktığımızda fukaralaşır. Çünkü onu kendi beğenilerimize göre yargılarız. Hep kendimizi görüyoruz. Titrek ekran ışığında bile öyle. Bizim bilgisayar monitörlerimizdeki veya televizyonlarımızdaki tasvirler gerçek dünyayı mı yansıtıyor? Her zaman kedi veya sarı renk gibi prototipler ile karşılıklı anlaşmaya mecburken tüm izlenimlerimizin toplamı bir çeşitlilik yaratabilir mi? İnsan beyninin böylesi bir değişken zenginliğinden bu normları çıkartıyor olması tartışmasız bir şekilde muhteşem. İmkansız, anlamayı mümkün hale getiriyor ama bedel olarak yaşam gerçek dışı bir hale bürünüyor. Sonucu 10 süper modelin milyonlarca kadın için şablon olduğu, ailelerin 1.2 çocuk yaptığı, Çinlilerin 1.75 boyunda olduğu ve 63 yaşına kadar yaşadığı idealize edilmiş bir dünya oluyor. Normlara o kadar takmış durumdayız ki normalin anormalde, normalden sapmada yattığını gözden kaçırıyoruz. İstatistiğin tarihi yanlış anlamaların tarihidir. Bize genel bir bakış sağlamıştır ama çeşitliliği reddetmiştir. Bizi dünyaya yabancılaştırmıştır. Ve bu yüzden yakınlaştırmıştır da. Öyle mi sanıyorsun? Pekala, yır ile uzlaşmak için bir yol aramadık mı? Hatta başardık da. Ortak noktamız matematikti. Dikkat et, o tamamen farklı. Pisagor teoreminde değişkenlere yer yoktur. Işığın hızı her zaman aynıdır. Aynı fiziksel uzayı tanımladıkları sürece matematik formüllerinin değiştirilmesi imkansızdır. Matematik değer atfetmez. Bir matematik formülü mağarada veya ağacın tepesinde yaşamaz. Okşayarak sevebileceğin ya da tehdit edildiğinde sana dişlerini gösterecek bir şey değildir. Yer çekimi için birçok kanun arasından ortalama bir tanesini seçmeyiz. Sadece tek bir kanun vardır. Elbette matematik yır ile iletişim kurmamıza olanak sağladı. Ama birbirimizi gerçekten anladık mı? Matematiğin insanlığı birleştirdiği hiç görülmüş mü? Dünyayı nasıl tasvir ettiğimiz, kültürlerimizin tarihine bağlıdır ve farklı kültür grupları dünyayı farklı görürler. İnuitlerin kar için kullandıkları bir isim yoktur ama yüzlerce kar çeşidi tanımları vardır. Yeni Gine'deki Dani halkı renklere isim vermezler. Ne görüyorsun? Weaver karanlığa baktı. Denizaltı sessiz inişine devam ediyor. 60 derecelik bir açıyla ve 12 notluk bir hızla ilerliyordu. 1500 metrelik mesafeyi arkasında bırakmıştı. Denizaltının kaplamasından tek bir çıtırtı bile gelmiyordu. Mikrobin hemen yandaki bölmedeydi. Onu düşünmemeye çalıştı. Gecenin içinde bir cesedin eşliğinde uçmak garip bir histi. Bütün umutların bağlı olduğu ölü bir haberci. Işık parlamaları, yır. Hayır, başka bir şey, mürekkep balıkları. Bir sürünün içine dağılmıştı. Bir anda kendini su altındaki bir Las Vegas'ta süzülürken buldu. Derinliklerin ebedi gecesinde ne şık kıyafetler ne de havalı bir dans sevgili bulmaya yarardı. Bu yüzden bir eş arayan erkekler tüm gösterilerini ışıkla yapardı. Fotofor denilen küçük transparan keseler açılıp kapanarak içlerindeki ışıldayan bakterileri açığa çıkarır ve mürekkep balığının ışık gösterisiyle derin denizde yaygara koparmasını sağlarlardı. Ama Weaver'ın gemisine kur yapmaya çalışmıyorlardı. Işık parlamaları onu korkutmak içindi. Geri çekil diyorlardı. Işığa boğdular. Aralarında daha küçük ve solgun organizmalar vardı. Kırmızı ve mavi çekirdekleriyle medüzler. Weaver ne olduğunu göremiyordu ama sonarına göre onlara bir şey daha katılmıştı. Büyük, katı bir kütle. Weaver'ın ilk düşüncesi bir yır kolektif olduğuydu ama kolektifler ışık saçıyordu ve bu şey suyun kendisi kadar karanlıktı. Gövdesi uzundu, yanlara doğru şişkindi ve uca doğru inceliyordu. Weaver'ın rotası kütlenin üzerine gidiyordu. Açıyı ayarlayarak gövdenin üzerindeki suya ilerledi. Üstünden geçerken o şeyin ne olabileceğini anladı. Balinaların hayatta kalabilmek için su içmeleri gerekiyordu. Yaşam alanları göz önüne alındığında inanılmaz görünebilirdi. Ama bir balinanın okyanusta susuzluktan ölme riski, açık denizde bir sal üzerinde tek başına kalan insanla aynıydı. Deniz anaları neredeyse tamamen sudan oluşur, tatlı sudan. Yaşam için önemli birçok sıvıyı ihtiva eden mürekkep balıkları da bir başka su kaynağıydı. Yani içilebilir su arayışı ispermeçet balinalarını derinlere çekiyordu. Dimdik aşağı dalarak bazen 1000, 2000, hatta 3000 metre derinlere iniyor, bir saatten fazla orada kalıyor ve sonra yüzeye 10 dakikalığına nefes almak için çıkıp sonra yeniden dalıyorlardı. Weaver bir ispermeçet balinasına rastlamıştı. Hareketsiz gibi görünen avcının keskin gözleri vardı. Karanlıklar ve güçlü gözler diyarında süzülüyordu. Bu derinlikte yaşayan her canlı çok iyi görebilirdi. 72. ayrımın sonu. Sayfa 758.